İkinci kaset, ikinci yüz. Ancak Başgil'in adaylığının karşısındaki en güçlü isim ise 27 Mayıs'ta ihtilal taraftarı olmadığı için 3. Ordu Komutanlığı'ndan ihtilalciler tarafından emekliye sevk edilen AP'nin genel başkanı Ragıp Gümüşbalı'dır. Ünlü profesör 23 Ekim günü Cumhurbaşkanlığına adaylığını Cenevre'de açıkladıktan sonra yurda dönmüştü. AP'lilerin Başgil'in adaylığını dillendirmesi Gümüşbalı'yı çileden çıkarttı. Partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı hakkını kendinde gören emekli paşa, Başgil taraftarlarına ya o ya ben diye rest çekmesine rağmen AP'liler bu resti gördü ve kamuoyu Başgil'in adaylığı üzerinde yoğunlaştı. Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil. 1893'te Samsun Çarşamba'da doğan Ali Fuat Başgil, ilk tahsilini doğum yeri Çarşamba'da yaparken orta tahsilini İstanbul'da ve kısmen de Paris'te Saint-Barth ve Buffon liselerinde tamamladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında 4,5 yıl askerlik yaptıktan sonra terhisini takiben Grenoble Üniversitesi'ni bitiren Başgil, Paris'te de hukuk doktorası yaptı. 1930'da doçent, 1931'de de profesör olan Başgil Hoca, Hatay'ın ana vatana ilhakı amacıyla yapılan 1937 Cenevre toplantılarında Türk heyetine hukuk müşaviri olarak destek oldu. 1947'de Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti kuran ve DP yanlısı bir tutum izleyen Başgil, tek partili dönemde milli şefe ve 27 Mayıs'tan sonra da askeri yönetime karşı olduğu için tutuklanmıştır. Laiklik anlayışı ve Türkiye'deki uygulamaları üzerine yönelttiği eleştirilerle belli bir kesimin bayraktarlığını üstlenen Başgil, zor şartlar altında da olsa inançlarını savunabilme yürekliliğini gösterebilmiş ender üniversite hocalarındandır. Her askeri yönetimde olduğu gibi herkesin tek tip düşünmeye zorlandığı bir devrede Başgil Hoca'nın verdiği mücadele zamanın yöneticilerini bile şaşırtmıştır. 27 Mayıs ihtilalinden sonra 146 öğretim görevlisiyle birlikte üniversiteden uzaklaştırılan Başgil, bu öğretim görevlileri için çıkartılan affa rağmen üniversiteye dönmeyerek askeri yönetime karşı tavrını sürdürebilmiştir. Cumhuriyet döneminde yetişmiş önemli hukuk alimlerinden biri olan Başgil, kendi inanç sistematiği ile aynı görüşte olan insanların büyük sevgi ve saygısını kazanan bir siyasetçidir. Özellikle 1945-60 yılları arasında muhafazakar insanlar onu vicdanının sesi kabul etmiş ve onun ilmini kendi vicdani kanaatlerinin perçinleyicisi olarak görmüştür. Başgil Hoca, İnönü devrindeki daha da koyulaştırılıp çekilmez hale getirilen uydurmacılık karşısına bütün gücüyle çıkmış ve milletin binlerce senedir işlediği tertemiz Türkçeyi müdafaa etmiştir. Ayrıca bir anayasa hukuku uzmanı olarak da fert hak ve hürriyetlerini, demokratik nizamı, anayasanın üstünlüğünü en olgun şekliyle gazete sütunlarından seslendiren Başgil, laiklik konusundaki kitabı ile en büyük tasvibi kazanmıştır. Kimsenin doğru dürüst bir şey bilmediği laiklik konusunda hoca işin ilmi ve fikri temellerini vicdan hürriyeti platformuna, katı bir laiklik tatbikatı ile milletin din ve vicdan hürriyetinin ipotek altına alınmasının önüne geçmek istemiştir. Başgil, üniversitede aklı selimin temsilcisi oldu. Günlük politika ve kışkırtmacılık, ideolojik tahrik onun seciyesinde yoktu. 1960'a kadar anayasanın üstünlüğü, iki meclisli parlamento, hukuk devleti ve vicdan hürriyeti konularındaki yazılarıyla halktan büyük tasvip gördü. İhtilalden sonra bu büyük çoğunluk Başgil'i vicdanının tercümanı gördü. Fikirlerini saklamaktan hiç hoşlanmayan Başgil, Yassıada duruşmaları sırasında şahitlik yaparken kanaatlerini söylemekten çekinmemişti. Mahkeme başkanı Başol'un "Kanaat bildirmeyiniz, siz bilirkişi değilsiniz" şeklindeki uyarısını Başgil, "Bilirkişi ile kanaat şahidi arasında fark yoktur. Ben görgü şahidi değil, kanaat şahidiyim. Elbette kanaatimi söyleyeceğim" diyerek Başol'u susturmuştu. 27 Mayıs'ın etkilerinin azalmaya başlaması ve seçim kararının alınmasıyla geçmişteki mücadeleleri unutulmayan Ordinarius Profesör A. Fuat Başgil'in İstanbul Yeniköy'deki evinin kapısı, Ağustos aylarında talebesi ve AP Samsun Teşkilat yöneticilerinden A. Fuat Alişan tarafından çalındı. Alişan, hocasına Samsun listelerinden senatör adaylığı teklif ediyordu. Başkil, talebesine 1950 seçimlerinde de Samsunluların böyle bir teklifle geldiklerini, ancak üniversitede kalmayı tercih ettiği için bu teklifi geri çevirdiğini söylerken, bugünkü teklifi memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi. Hoca, mevcut siyasi partiler içinde AP'yi beğendiğini ve AP'ye kendisinin de emeğinin geçtiğini söylüyordu. Hoca, adaylık başvurusunu hemen imzalayarak Alişan'a verdi. Alişan'ın teklifinden haberi olmayan AP İstanbul İl Başkanı Muhittin Güven ise, Alişan'dan hemen sonra Başkil'in evine geldi. Teklifi aynıydı ama AP İstanbul Teşkilatı treni kaçırmıştı. Güven ve beraberindekiler buruk bir sevinçle hocanın evinden ayrılırken, haberin duyulmasından sonra AP çevrelerinde bir bayram havası esmeye başladı. Müstakbel senatör, aday listeleri hazırlanırken daha önce katılmayı planladığı Lisbon konferansı için Lisbon'a gitti. Hocanın kendisi memleketten uzak ama aklı memleketteydi. Bir taraftan dinlenirken bir taraftan da seçim sonrası için hazırlıklar yapıyordu. Başkil seçim kampanyasına katılmak istememişti çünkü sürekli olarak sivil polisler tarafından taciz ediliyordu. Zaten Samsun'da hocanın adı bile yetmişti. Seçimler sonuçlandı ve 25 Ekim yeni meclisin ilk oturumunun yapılacağı tarih olarak belirlendi. 21 Ekim günü hoca İstanbul'a uçmak için uçak biletini almışken 20 Ekim günü çalan bir telefon halkın hocayı karşılamak için muazzam bir hazırlık yapılmaya başlandığını bildiriyordu. Dönem ihtilal dönemiydi. Tüm siyasilerin telefonları dinleniyordu ve dolayısıyla hocaya yapılacak karşılama anında Cemal Ağa'ya iletildi. İhtilal hükümeti derhal İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı'na talimat vererek karşılamanın yaptırılmamasını istedi. Sıkı Yönetim Komutanı da AP İstanbul İl Başkanı'nı çağırarak karşılamanın iptal edilmesi talimatını verdi. AP'liler hocayı arayarak gelişinin bir gün ertelenmesini rica etmek zorunda kaldı. Başkili getiren uçak 22 Ekim'in pazartesi günü saat 17.30'da o tarihteki adıyla Yeşilköy Hava Meydanı'na indi. Meydanda mahşeri bir kalabalık vardı. Tezahüratlar altında uçaktan inen hocanın etrafını saran gazeteciler, hocadan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir açıklama istiyordu. Başkil, tüm ısrarlara rağmen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi gazetecilere. Akşam treni ile Ankara'ya hareket ettiğinde Başkil'in yanında kadim dostları İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray, Demirel'e baş kaldırarak AP'den ayrılıp DP'yi kuran Ferruh Bozbeyli ve Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça bulunuyordu. İhtilal sonrasında yapılan seçimin heyecanını henüz üzerinden atamayan yeni milletvekilleri, hocanın mutlaka Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyordu. Arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışan Başkil'in treni her istasyonda durdurulduğunda, vatandaşlar hocaya büyük sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Tren Ankara'ya çok yaklaşmışken Polatlı yakınlarında yine durdu ama bu duruş biraz uzadı. Başkil Hoca ve arkadaşlarına bu uzun molaya yoldaki bir kazanın sebebiyet verdiği bildirildi, saatler geçiyor, tren hala hareket etmiyordu. Bir kasıt düşünüp kompartımandan çıkan yeni milletvekilleri trenden inip çevreyi kontrol etti. Kaza falan yoktu. Yetkililerden hesap soran Başkil ve arkadaşları birkaç gün içinde yaşayacakları atmosferin ilk sinyallerini aldı. Ankara'dan talimat verilmiş, trenin Ankara garına zamanında gelmemesi isteniyordu. Halk sabah saatlerinden beri garda bekliyordu. Başkil bir süre düşündü. Acaba yola otomobille devam etmeleri uygun olur muydu? Arkadaşlarıyla konuştu. Güvenlik açısından otomobil uygun görülmedi. Trenle yola devam edilirken bu kez de tren Polatlı'da durduruldu. Tezahüratların arasında trene İzmir Milletvekili M. Ali Aytaç ve çok sayıda yeni milletvekili bindi. Milletvekilleri hocayı karşılamak için Polatlı'ya kadar gelmişlerdi. Kısa bir hoşbeşten sonra vekiller ağızlarındaki baklayı çıkardı. Milletvekilleri, seçmenlerimize söz verdik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece size oy vereceğiz. Adaylığınızı koymakta asla tereddüt etmeyin diyorlardı. Tren uzun bir gecikmeden sonra Ankara garına varırken gar ana baba günüydü. 24 Ekim günü Başkil'in oteline gelen bir grup milletvekili Başkil'in adaylıktan vazgeçtiğine dair bazı söylentilerin yayıldığını belirterek hocadan açıklama bekliyorlardı. Hoca, bunun üzerine işin fazla uzamaması için hemen kendi eliyle doldurduğu adaylık beyannamesini imzalayarak milletvekillerine verdi. Bu beyannameye eklenen YTP, AP ve MP'li milletvekillerinin imzaladıkları bir önerge ile Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil resmen Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Bu arada Başkil'in Ankara gelişinden itibaren temasları istihbaratçılar tarafından izlenerek saati saatine Silahlı Kuvvetler Birliği'ne bildiriliyordu. Asker, Çankaya protokolünde de kabul edilen Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı dışında ikinci bir adaya tahammül bile edemezdi ama Başkil aday olursa Menderes ve arkadaşlarının asılmasından dolayı halkta oluşan kin ve nefret nedeniyle kesinlikle Cumhurbaşkanı seçilecekti. Bu yüzden asker hemen harekete geçti. Başkil ölümle tehdit ediliyor. Başkil kaldığı otelde milletvekilleriyle görüşmelerine devam ederken can sıkan haberi yakın dostu İsmail Dayı getirdi. Başbakanlıktan bir emir subayı gelmiş ve hocayı başbakanlığına çağırıyordu. İlk durum değerlendirmesi ayaküstü yapıldı. Milletvekilleri hocanın başbakanlığa gitmemesini istiyordu. Hoca soğukkanlığını korurken milletvekilleri size adaylığınızı geri almanız için baskı yapacaklar. Katiyen yılmayın diyorlardı. Başkil arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Arkadaşlarına vehme kapılmaya gerek yok. Kazanılır ya da kaybedilir ama adaylık serbesttir. Cumhurbaşkanlığına namzetliğini koyduğundan dolayı kimse muahaze edilemez. Bu kanun ve usul dışı bir hareket olur. Hükümetin bu yola gideceğini tahmin etmem. Sonra bu bir emirdir. Hükümet emrine tabi olmak vatandaşlık vazifesidir. Siz gelen subaya saat 20'de başbakanlıkta olacağımı söyleyin dedi ama morali çok bozulmuştu. İktidara muhalefetinden dolayı 3 ay Balmumcu cezaevinde yattığı dönemden arkadaşı Mehmet Gence Başkil'i ziyarete gelmişti. Başkil, Gence ile kahvaltı yaptıktan sonra yanına Tahsin Demiray, Fethi Tevetoğlu, Ali Fuat Alişan, Şadi Pehlivanoğlu ve birkaç milletvekilini daha alarak başbakanlığa gitti. Başbakanın odasına Tahsin Demiray ile birlikte giren hocayı Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay Paşalar karşıladı. Paşalar zorunlu misafire önce bir kahve ikram etti. Kahveler içilirken Başkil her ilim adamlığından gelme siyasetçi gibi uzunca konuşmaya başladı. Dışarıdan gören de askerler hocayı tanımak için davet etmişler de hoca kendisini tanıtmaya çalışıyor gibi bir durum vardı. Türkiye'nin meselelerini anlatan Başkil ABD'ye Japonya'ya gelince Sıtkı Ulay müdahale etti. Çok enteresan fikirler fakat sizinle asıl konuşmak istediğimiz mevzu başka. Müsaade ederseniz onu konuşalım. Dananın kuyruğu kopmak üzereydi. Başkil mahcup bir ifadeyle buyurun demek zorunda kaldı. Duyduk ki siz Cumhur Reisliğine adaylığınızı koymuşsunuz. Bu haber doğru mu? Salonda buz gibi bir hava esti. 27 Mayıs'tan sonra ülkede huzur ve barış ortamının geldiği, seçimlerin yapılarak ülkenin idaresinin sivillere bırakıldığı yalanı dünyaya pompalanırken, TBMM'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için asker, Cumhurbaşkanlığı seçimi için meclisten bir kişinin adaylığını engellemeye çalışıyordu. Ali Fuat Hoca bu uyarıya hazırlıklıydı. Ama yine de bu kadar açık beklemiyordu. Doğrudur efendim, yalnız bir noktayı tavzih etmem lazım. Ben bu makama kendimi kendim layık görmüş ve talip olmuş değilim. Esasen vaktiyle, muvaffakiyetsizlikle biten bir tecrübeden sonra hayatım boyunca hiçbir makam ve memuriyete talip olup arkasından koşmadım. Bulunduğum memuriyetlere hep çağrıldım, rica edildim. Bu defa da böyle oldu. Saat 13'ten beri çeşitli partilerden değişik arkadaşlar gelip bölgelerindeki halkın beni bu makamda görmek istediğini söylüyor ve adaylığımı koymamı istiyorlar. Bu umumi isteğe müspet cevap vermeyi bir vazife sayarak adaylığımı koydum. Adaylığınızı geri almanız lazımdır. Gürsel Paşa'nın karşısında başka bir adaya asla müsaade etmeyiz. Ali Fuat Hoca iktidarı temsil eden generalin karşısında kibarlığını korumaya devam etti. Yanlış yoldasınız paşam. Dürüst bir seçimden sonra tutulacak yol bu değildir. Demokrasi hukuku emreder ki seçimler her safhasında serbest olsun. Zorlanan bir seçimden hayır gelmez. Sözde seçim, dikte rejimlerinde görülür. Sizler demokrasi yolunda yürüyeceğinizi söylediniz. İktidarı seçimlerde kazanacaklara teslim edeceğinize söz verdiniz. Hatta yemin ettiniz. Ben buna inanarak Cenevre'den kalktım geldim. Sizlere yakışan verdiğiniz sözü tutmaktır. 15 Ekim'de milletvekilleri seçilmiş, milli irade tecelli etmiştir. Müsaade ediniz, milletin vekilleri yarın toplansın, meclis açılsın, herkes elini vicdanına koyarak serbestçe reyini kullansın. Ekseriye kim kazanırsa makamı o geçsin. Memleket için hayır bundadır. Ben çok ümit ederim ki yine Gürsel Paşa kazanacaktır. Fakat bu şerefli bir kazanç olacak ve efkar tatmin edilecektir. Serbest bir seçimle mevki kazanmanın şerefi büyüktür. Zorlanan seçim, seçim değildir. Tekrar edeyim ki demokrasinin gösterdiği tek yol budur. Padişahlıkla cumhuriyet arasındaki fark da buradadır. Padişahlıkta makam önceden bellidir. Cumhuriyette ise makamın laiki yalnız halkın veya halk temsilcilerinin serbest reyleri ile tayin olunur. Hoca işin vahametinde değildi. Seçimlerin yapılmış olmasını demokrasiye geçiş olarak değerlendiriyordu. Seçim yapılmış olsa bile asker ne derse o olacaktı. Hocayı sıkılarak dinleyen Fahri Özdilek, Başkil'in sözünü kesti. Biz de demokrasi dedik durduk ve seçimlere öyle girdi. Seçimden çıkan sonuç bu mu olmalıydı? Özdilek Paşa'nın teessüf ifade eden bu sözlerinden anlaşılıyor ki, halkı için her şeyin en iyisini düşünen kahraman askerlerimizi avanak halkımız anlayamamıştır. Çünkü Paşa ve kendisi gibi düşünen arkadaşları, Halk Partisi'nin seçimlerde büyük bir çoğunlukla iktidar olmasını bekliyorlardı. Halktan ve ülke realitelerinden habersizlik ancak bu kadar olurdu. Özdilek'in sözleri Başkil'i çileden çıkarttı. Artık çok sert ifadelerle karşısındaki askerlere demokrasi dersi vermeye başladı. Ben seçimlerin neticesinde anormal bir şey görmüyorum. Bu kabul ettiğimiz nispi temsilin normal neticesidir. Bu usulde muayyen bir partinin ekseriyet usulünde olduğu gibi kahir bir çoğunluk kazanmasını beklemek abestir. Bu sistemde reyler bölünür ve küçük büyük her parti kuvvetine göre mecliste sandalye kazanır. Nispi temsilin hususiyeti budur ve bunun faydaları olduğu gibi mahsurları da vardır. Faydalarından başlıcası memleket idaresini bir ekseriyetin görüşüne terk etmemek ve azınlıkları da idareye iştirak ettirmektir. Sistemin mahsuru da reylerin bölünmesi ve meclisin bir partiler mozaiği haline gelmesidir. Hükümet teşkilinde zorluklar çıkması ve kuvvetli bir hükümet kurulamaması da sistemin diğer mahsurlarıdır. Başkil'in sinirlenmesi ve sesini yükseltmesi karşısında ipler kopma noktasına gelmişti. Sıtkı Ulay, hocanın sözünü yine kesti. Bize anlamanız lazımdır, müşkül durumdayız. Son günlerde bizim hükümet olarak kuvvetimiz yoktur. Orduda yeni bir junta kurulmuştur. Bize bu junta dikte etmekte, talimatlar vermektedir. Biz bugün devlet radyosuna bile hakim değiliz. Radyo da cuntanın emrindedir. Biz size cuntadan aldığımız talimatı tebliğ ediyoruz. Kabul edip etmemek size aittir fakat kabul etmediğiniz takdirde sizin hayatınızı garanti edemeyiz. Neticede yalnızca bununla kalmayacak, seçimler iptal edilecek, partiler kapatılacak, bir hukuk profesörü olarak memleketin böyle bir akıbete düşmesine elbette razı olamazsınız. İşin ucu bir ilim adamını ölümle tehdit etmeye kadar varmıştı. Sıtkı Paşa, Başkil'i ölümle tehdit etmekle kalmıyor, askeri idarenin devam edeceğini söylüyordu. Paşa'nın tehditleri karşısında profesörün yüzü sapsarı kesildi. Hoca, halim selim bir adamdı. Öyle tehditlere pabuç bırakmayacak kadar gözü kara biri değildi. Biraz düşündü ve hemen orada Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını, ancak senatörlükten de istifade edeceğini söyledi. Ben Cumhurbaşkanlığına adaylığımız hot be hot koymuş değilim. Halkın arzusu ve milletvekillerinin talebi üzerine koydum adaylığımı. Buna söz verdim. Hatta yalnız söz. Çünkü bunun neticeleri vardır. Yumuşayan ortam yine sertleşti. Başkil Paşa'ya çıkıştı. İstifa etmek benim hakkımdır. Hakkımı kullanmak için kimseden müsaade almaya ihtiyacım yok. Kararım verilmiştir ve katidir. Hocadan sonra odada olup biteni sessizce dinleyen Tahsin Demirel söze girdi. Böyle tazyik ve tehdit altında kalacak isek hepimiz istifalarımızı verir evlerimize döneriz. Demirel'in bu sözleri yaklaşık 1,5 saat süren toplantının son sözleriydi. İkna toplantısından sonra Başkil ve arkadaşları başbakanlıktan harap bir vaziyette ayrıldı. İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker, Akis dergisinde o tarihi anı şöyle anlatıyor. Saat 21.35. Başbakanlığın kapısında bir adam göründü. Yüzü kıpkırmızıydı. Flaşlar patladıkça daha da kızarıyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Elleri titriyordu. Alt dudağı sarkmıştı. Etrafındakiler olmasa düşecekti. Profesör Başkil başbakanlıktan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kaldığı otele gitti. Arkadaşlarından AP Genel Başkanı Gümüşpala'dan randevu istemelerini rica etti. Adaylıktan çekilecekti ama önce Gümüşpala ile görüşecekti. Tahsin Demiray, Fethi Tevetoğlu ve birkaç milletvekili ile Gümüşpala'ya gitti. Emekli Paşa önce parti çalışmalarından bahsetti, konu dönüp dolaşıp Cumhurbaşkanlığı seçimine geldi. Gümüşpala o gecenin gündüzü yaşadıkları naaş olayları anlattı. Önce Çankaya'da yapılan toplantıyı ve kendilerine zorla imzalattırılan taahhütnameyi anlattı. Daha sonra da İçişleri Bakanlığı'na çağrılmalarını. Gümüşpala meclisin açılış gününde Başkil'i meclis kapısında askerleri linç ettirmeyi planladıklarını öğrendiğini ve bu yüzden Cenevre'den dönmemesi için partililere talimat verdiğini söylüyordu. Gümüşpala'nın bu sözleri üzerine Başkil, Demiray'a dönerek, "O telgraf çekilmiş miydi?" dedi. Demiray ise, "O mealde değil, hareketinizi bir gün sonraya bırakmanız için telgraf çekmiştik." diyerek, Gümüşpala'nın notunu Başkil'e iletmediklerini açıklıyordu. Hoca, Gümüşpala'dan bu sözleri duyunca, Sıtkı Ulay'ın tehditlerini hatırladı. Ulay, "Hayatınızı garanti edemeyiz" derken artık her şey bitmişti. Halkın oylarıyla gelen milletvekilleri ve senatörlerin kendi cumhurbaşkanlarını seçme imkanı kalmamıştı. Cemal Gürsel mutlaka cumhurbaşkanı seçilecekti. Profesör Başkil ve arkadaşları Gümüşpala'nın evinden ayrıldıktan sonra bu kez de CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nın evine gitti. Bölükbaşı da çaresizdi. Başkil'in adaylığı konusu bir kez daha açılmamak üzere kapanmıştı. Başkil ve arkadaşları Bölükbaşı'nın evinden gece geç saatlerde ayrıldıktan sonra kaldıkları otele geçip eşyalarını topladılar ve kiraladıkları bir taksiyle Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiler. Ancak aynı gece ilginç bir gelişme oldu ve Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Başkil'in kaldığı otele baskın yaptı. Sunay, Başkil'i sordu ancak senatörün otelden ayrıldığı cevabını aldı. Genelkurmay Başkanı'nın Başkil'in oteline gelme sebebi hiçbir zaman öğrenilemedi. Emekliliği beklerken Cumhurbaşkanı oldu. Başkil'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorunu asker açısından bitmiş ve Cemal Gürsel'in önündeki en büyük engel kalkmıştı. Gümüşpala'da adaylar cesaret edemezken İnönü'nün devre dışı bırakılması zaten seçmenin hür iradesiyle olmuştu. CHP'nin seçimde aldığı oy ile İnönü adaylığı telaffuz edecek hali yoktu. Gürsel, Cumhurbaşkanlığına adaylığı ile ilgili ilk mesajı Batı Alman Radyosu'nun muhabirlerinin bir sorusu üzerine vermişti. Gazeteci, "Parlamento isterse Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız?" Kerameti kendinden menkul Cemal Ağa'nın cevabı ilginçti. "Parlamento değil, millet isterse aday olurum." Alman gazetecilere bu cevabı veren Gürsel'in parlamentoyu ciddiye almayarak milletin arzusunu önemsemesi karşısında neden kendilerinin yaptırdığı anayasaya Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından değil de meclis tarafından seçileceği şartını koydurduğu ise anlaşılamamıştır. Acaba Paşa Menderes ve arkadaşlarını astıran bir devrin liderini halkın Cumhurbaşkanı seçemeyeceğini mi düşünüyordu? Bunun cevabını düşünmeye bile gerek yoktu. Eğer Cumhurbaşkanını halk seçseydi ve Gürsel'in karşısında Başkil aday olsaydı, Gürsel'in esamesi bile okunmazdı. Tıpkı bugün iktidar gücünü elinde bulunduranların Cumhurbaşkanını halkın seçmesine karşı çıkmaları gibi. Cemal Ağa'nın gerekçesi de tam bizim siyasi yapımıza uygundu. Ağa da tıpkı bugünkü Cumhurbaşkanı Demirel gibi kendisi için bir şey istiyorsa namertti. Alman gazetecilere verilen cevap tarihi nitelikteydi. Yurdu bu halde bırakamam. Tabii ki ihtilal yapılıp başarısız olunduğu takdirde kellesinin gitmesinden korkan Cemal Gürsel, ilk başlarda ihtilalcilere katılmamıştı ama iktidarın gücünü eline alınca da memleketi sadece kendisinin kurtarabileceğini düşünmeye başlamıştı. Gürsel'in sözleri Alman gazetecileri bile hayrete düşürdü. "Benden başka kim olsun istiyorsunuz? Ben elbette başladığım işi yarım bırakamam. Sonuna kadar bu işi götüreceğim. Memleketi bu halde ve bu şartlar altında bırakmam doğru olmaz. Vakıa sıhhatim müsait değil ve başkanlığı da arzu etmiyorum ama çaresiz bu yolda sonuna kadar çalışacağım." Gürsel'in önünde engel kalmamışken parlamentoda hala yeni bir aday bulma çabası sürüyordu. Milli Birlik Komitesi tarafından yurt dışına sürülen 14'lerden Orhan Erkanlı, MBK hükümetinde Dışişleri Bakanı olan Selim Sarper'den kendisini destekleyeceklerini belirterek aday olmasını istemiş ancak Sarper de cesaret edememişti. Bir ara Suat Hayri Ürgüplü'nün adı ön plana çıktı ama Gürsel sonuçta rakipsiz kaldı. Cemal Gürsel. 26-27 Mayıs gecesi General Biriç Partisi'nden sonra odasına çekildi. Yalnızlığın insanı dertlere sürükleyen havası içinde yeni satın aldığı evinin borcunu ne zaman emekliye sevk edileceğini düşünmeye başladı. Bu düşüncelerle uyudu. Türkiye'de o gece olup bitenden habersiz, rahat ve huzurlu bir gece geçirdi. Sabahın erken saatleriydi. Kapısı birden sertçe çalınmaya başladı. Etrafta gürültüler vardı. Bir an düşündü. Daha önce kendisine ihtilal çalışmalarından bahsedilmiş ve kendisi bu çalışmalara davet edilmişti. Düşündü. Acaba eski darbeci arkadaşları kendisini tutuklamaya mı gelmişti? Önce içine derin bir pişmanlık korkusu sardı. Zamanında çocukları dinlemedik. Gereğini yapmadık. Şimdi onlar bizi alıp götürecek diye geçirdi içinden. Bir ay kadar evvel Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan mecburi izne ayrılmıştı. Darbecilerle teması hükümet tarafından tespit edilince hükümet derhal Gürsel'e izne ayırmış, kendisi de çaresiz evine çekilerek emekliliğini beklemeye başlamıştı. Korkunun ecele faydası yoktu. Cesaretini toparladı, kalkıp kapıyı açtı. Genç, yakışıklı ve mahcup bir üsteğmen karşısında esas duruştaydı. Paşam ihtilal oldu. DP iktidarı devrildi. Silahlı Kuvvetler Birliği idareyi ele aldı. Ben İstanbul Komitesi'nden Muzaffer Özdağ. Arkadaşlar sizi Ankara'ya bekliyor. Uçak hazır. Yaşlı ve tecrübeli komutan genç heyecanlı üsteğmene baktı. Söylediklerini tekrarlattı. İyice şaşırmıştı. Koca iktidar 3-4 saatte çöker miydi? Geçmişte bu cuntayla ilişki kurmuş, hatta başkanlıklarını yapmıştı. Hatta birkaç gün önce kendisiyle görüşmeye gelen albayı reddetmişti. İzmir'de hayatını yeniden düzenlemeye niyetliydi, artık bu işler ondan geçmişti. Demek ki bir zamanlar hayal ettiği müdahale gerçekleşmişti. Paşa aklından bunları geçirirken şaşırma sırası üsteğmendeydi. Çünkü generalin tutumuna bir anlam verememişti. Paşa birkaç kere telefon etti, Ankara ve İstanbul radyolarını dinledi, her iki radyodan da ihtilal kuvvetlerinin bildirileri yayınlanıyor, emirler yağdırılıyordu. Paşa biraz kendine geldi ve rahatladı. Kararını verdi, Ankara'ya gidecekti. Aslında karar junta tarafından verilmişti. Paşa'nın karar vermesinin bir anlamı yoktu. İstemezse zorla götürülecekti. Burası Türkiye'ydi. Kimi ister vermezler, kimi de istemez zorla verirlerdi. Hemen toparlanıp evinden çıktı. Havaalanında toplanan subaylara ilk nutkunu atarken sesinde hıçkırıklar vardı. İzmir'den kalkan uçak 27 Mayıs ihtilalinin müstakbel liderini, Türk Devleti'nin yeni başkanını Ankara'ya götürüyordu. Cemal Paşa uçakta sık sık üsteğmene sorular soruyor, ihtilalle ilgili bilgiler almaya çalışırken kesilen konuşmalar sırasında Ankara'ya vardığında neler yapması gerektiğini düşünüyordu. Paşa sustukça şaşkınlığı artan üsteğmen de düşünüyordu. Eyvah yandık, paşanın hiçbir şeyden haberi yok, bu generalle mi Türkiye'de devrimler yapacağız? Dipnot, Askeri Demokrasi, Orhan Erkanlı. Başına devlet kuşu konan Cemal Gürsel, 27 Mayıs günü saat 11.20'de Ankara'ya indi. Hemen genelkurmaya hareket edildi, askeri şura odasında paşalar kendisini bekliyordu. Komite mensupları ile tek tek tanıştırıldı. Çoğu albay ve yarbay rütbesindeki genç ve hemen hemen hiç tanımadığı subayları dinleyip tanıyınca, bu defa da eyvah deme sırası paşaya gelmişti. Bunlarla ihtilal mi olur? Birkaç saat sonra devlet başkanının içli ve kalın sesi radyolardan duyulmaya başlanıyor ve paşa idareye nasıl el koyduklarını anlatıyordu. Esasında anlatması gereken idareye nasıl el koymadığı idi. İhtilalin ilk haftalarında büyük zorluklar çeken Gürsel Paşa, devleti tek elden yönetmeye başlamıştı ama düşünmeden de edemiyordu. Böyle bir görev için hiç hazırlıklı değildi. Fikren ve kalben kendisini boşlukta hisseden Paşa, o kadar çok işle uğraşıyordu ki kendisini toplamaya bile fırsat bulamıyordu. Paşa akıntıya kapılmış gidiyor ve kafasından hiç çıkmayan soruyla boğuşup duruyordu. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bu soruları paşa kafasından çabuk attı. Ne yapıldığının, nasıl yapıldığının önemi yoktu. Bir şey yapılmasa da olurdu. Üstelik kendisini cumhurbaşkanlığına layık görmeye başlamıştı. Hatta sağlığından fedakarlık ederek ülkeye hizmet etmeye bile karar vermişti. Zaten kısa sürede kendisinin çok şey bildiğini hatırladı. Devletin en yüksek makamı olan cumhurbaşkanlığına kendisinden daha layık biri de yoktu. Tarihler 26 Ekim 1961'i gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi günlerinden birini yaşıyor. Cumhuriyete geçişten sonraki ilk ihtilali yaşamış Türkiye'de sözde demokrasi 1,5 yıl rafa kalkmış ve yeniden sözde demokrasiye geçiliyordu. Adayların demokratik bir şekilde tehdit edildiği bir ortamda ihtilalin tepesine paraşütle indirilen paşa rakipsiz kalmıştı. Artık seçim zamanıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için TBMM'ye gelen milletvekilleri gördükleri manzara karşısında şok olmuşlardı. Yüzden fazla subay, başlarında Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay ve ordu komutanları ile localarda oturuyordu. Cemal Gürsel'i ilk turda Cumhurbaşkanı seçmekten başka çare yok gibiydi. Localara biraz daha yaklaşan milletvekilleri ve senatörler Genelkurmay Başkanı Sunay'ın yüzünün sararmış olduğunu görüyordu. Sunay, locanın parmaklıklarının üzerinde trompet çalıyor, gözleri sandıkları geziyordu. TBMM'de grubu bulunan 4 partinin genel başkanları oy pusulalarına Cemal Gürsel'in adını yazdıktan sonra askerlerin göreceği şekilde pusulaları zarflara koyuyorlardı. Böylesi ancak Türkiye'de olurdu. Oylar kullanılmış, sandıkların açılması sırasında heyecan doruğa çıkmıştı. Localardaki subayların heyecandan dudakları kurumuştu. Komutanların emir subayları hemen arkalarında hazır ol vaziyetinde bekliyordu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Ali Keskiner'in hali tam anlamıyla gülünçtü. Paşa, ikide bir kuruyan dudaklarının etrafında dilini dolaştırıp duruyordu. Neredeyse paşanın dili ağzına hiç girmiyordu. Öte yandan milletvekili ve senatörlerin hali de demokrasi adına içler acısıydı. Emrivaki ile oy kullandıkları gibi yukarıda kendilerini gözetleyen komutanlara bakmaya bile cesaret edemiyorlardı. Kimileri de işin dalgasındaydı. Etrafındakilerle gülüşen, şakalaşan milletvekillerinin işin ciddiyetini pek anlamamış gibi görünüyorlardı. Komutanların şakası yoktu. Sandıktan bir sürpriz çıkmamalıydı. Asker kararını vermişti ama sivillere her zaman olduğu gibi güvenilmiyordu. Zaten bir gün önce meclisin açılışında yaşanan olay herkesin canını sıkmıştı. Meclisin açılışına gelen Cemal Gürsel'i tabi üyeler, Milli Birlik Komitesi'nin eski üyeleri ayakta karşılarken bir AP senatörü ayağa kalkmayarak tavır koymuştu. Gürsel bir gün sonra adaylığının onaylanacağı meclise üzerine üniformasıyla gelmişti. Tavır koyan senatör, 27 Mayıs'ta Ankara Zırhlı Birlikler Komutanı olan emekli general Yusuf Demirdağ'dı. AP'den senatör seçilen Demirdağ'ın bu tavrından hoşlanmayan sivil giyimli MBK üyesi Sıtkı Ulay Paşa, "Kalk ulan ayağa, gelen devlet reisidir. Sefirler bile ayağa kalkıyordu. Sen niye ayağa kalkmıyorsun? Sivil giyindik diye ihtilal bitti mi zannediyorsun? Daha tabancalarımızı bırakmadık." diyerek Yusuf Paşa'yı fırçalıyordu. Ulay'ın bu nazik ihtarı karşısında ortalıkta pek bir havalı dolaşan Demirağ ayağa fırlayarak esas duruşa geçiyordu. Sandıklar açılmaya başlamıştı, sonuçlar alınıyor, Cemal Gürsel'in Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı olması an meselesiydi. Sinirler daha da bir gerilmişti, nefesler bile tutulmuş, çıkacak sonuç beklenmeye başlanmıştı. Tasnif sonuçlandı, Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Ancak tek aday olarak girdiği seçimde 607 üyeden 434'ü Gürsel'e verilmişti. 156 üye boş oy verirken 17 oy da değişik isimlere çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nde Gürsel'le beraber devlet yönetiminde askerin yoğunluğu artık tam anlamıyla perçinlenmişti. Milli Güvenlik Kurulu'nda arkasına alan Gürsel yatağa düşünceye kadar Türkiye'nin tek hakimi olmuştu. Genelkurmay Başkanlığından Çankaya'ya. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri incelenirken ordu içindeki iktidar mücadeleleri göz ardı edilemez. 27 Mayıs darbesinden sonra da ordu içindeki hareketlilikler tüm hızıyla devam etmiş ve Türkiye çok kanlı olabilecek iki darbe girişimini daha kazasız belasız atlatmıştır. 1966'da Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı seçilmesini de bu pencereden değerlendirmek daha doğru olacaktır. 27 Mayıs darbesinin ilk fikir babası Albay Talat Aydemir, 27 Mayıs'ta Kore'de görevliydi. Yurda döndüğünde MBK'ya dahil edilmediğini gördü. Ona harp okulu komutanlığı layık görülmüştü. Kendisine haksızlık edildiğini düşünüyor ve darbeci arkadaşlarından intikam almayı planlıyordu. Kendisi gibi ihtilal sırasında MBK'ya dahil edilmeyen arkadaşlarına bu fikrini açtığında umduğundan fazla destek gördü. Harp okulu komutanı olarak popüler bir isimdi, basında da hak ettiğinden fazla yer buluyordu. Aydemir ve arkadaşları 22 Şubat 1962'de darbe planlarını yürürlüğe koydu. Ancak 27 Mayısçılar güçlüydü. Başbakan İnönü ise askerin kutsal bildiği dokunulmazlığı olan ve aynı zamanda neredeyse tapınılan, devlet yerine konulan bir kişiydi. İnönü devreye girdi. Darbe haberini aldıktan hemen sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na giderek hava kuvvetlerini harekete geçirdi. Jetlerin harp okulu üzerinde attıkları birkaç turdan sonra 27 Mayıs'ın galipleri ile mağlupları arasında İnönü ara buluculuk rolü üstlendi. İnönü tarafların sulh olmasıyla kardeş kanı akmasını engellerken memleketi kurtarma sevdasıyla darbeye kalkışan Aydemirciler bozgunu kabul edip geri çekildi. Aydemir yenilgiye uğramıştı. Aslında Aydemir'in hedefi hükümeti ele geçirmekti. Doğal olarak bu işin hedefi bizzat İnönü'nün kendisiydi. İnönü burada taraf gibi olmadı. Aksine kardeşler arasında çıkan kavgaya ayıran bir baba rolünü üstlendi. Aydemir'i affettirdi. Darbe yapmaya kalkışan Aydemir yargılanmadı, hatta soruşturmaya bile uğramadı. Türkiye'de darbecilerin el üstünde tutulması geleneğinin başlangıcı belki de Aydemir'in affedildiği bu başarısız darbe girişimidir. Dipnot: Korku Cumhuriyeti, Ahmet Kahraman. Albay Talat Aydemir, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. İktidarı ele geçirmeye hazırlanırken Harp Okulu Komutanlığından emekliye sevk edildi. Ama Aydemir Albay'ın pes etmeye niyeti yoktu. Mutlaka yeni bir darbe yapacak ve ona ihtiyacı olan vatandaşları bekletmeyecekti. Yine harekete geçti. Tam emekliye sevk edildiği günlerde 14'lerden Alparslan Türkeş ve arkadaşları da yurda dönmüştü. Emekli olduğu için başarı şansı zayıf görülüyordu. Diğer emekli subaylarla diyalog kuran emekli albay, arkasına aldığı harp okulu öğrencileriyle 21 Mayıs gecesi darbe yapmak için yine harekete geçti. Önce her zaman olduğu gibi radyo evi ele geçirildi. Bildiriler yayınlanmaya başladılar. Askeri birliklerin komutanları ise ne olduğunu hala anlayamamıştı. Aydemir'e katılıp katılmamak konusunda kararsızlardı. Bu arada Ankara'da bazı sokak ve caddeleri Aydemirciler tutmuştu. Güvenlik güçleriyle darbeciler arasında yer yer çatışmalar oldu. Ortalığın aydınlanması ile hava kuvvetleri yine harekete geçti ve darbe girişimi bastırıldı. Aydemir ve adamları kentin dağlarına doğru kaçtı. Darbe meraklısı emekli albay Dikmen sırtlarında arkadaşlarıyla birlikte yakalandı ve Mamak askeri cezaevine kapatıldı. Bu kez İnönü'nün yapacağı bir şey kalmamıştı. İnönü cezasını çeksin demişti. Aydemir ve emekli binbaşı Fethi Gürcan yargılanarak idam edildi. Harp okulu öğrencilerinin tamamı okuldan atıldı. Aydemir ve Fethi Gürcan'ın asılması ile orduda sular durulmadı. Sürekli olarak küçük küçük gruplar juntalar kuruyordu. 27 Mayıs'ın emir komuta zincirinde yapılmaması darbe meraklılarına emsal teşkil ediyordu. Bu arada Bedi Faik gibi Profesör Nabi Şensoy, Profesör Celal Sungur gibi tanınmış isimlerin içinde bulunduğu öğretim üyeleri 1961 ile 1965 arası sürekli olarak parlamentoyu kapatarak yeni bir düzenleme ile idari sistemin güncelleştirilmesi için baskılar yapıyorlardı. Cemal Ağa'nın hastalığı. İşte Türkiye böyle çalkantılı bir ortamda 1966 senesine girdi. 27 Mayıs ihtilalinden sonra parlamento üzerinde büyük baskılarla 27 Mayıs'ın ithal lideri Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanlığına oturtulmuştu. Ancak Gürsel'in sağlık durumu 1965 yılının son aylarında bozuldu. Kısmi bir felç geçiren Cemal Gürsel, Aralık ayından itibaren de konuşma melekelerini yitirdi. Cumhurbaşkanının hastalığı, Türkiye'de yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını başlattı. 1966'nın başında Gürsel'in istifa ettiği, ancak istifanın ısrarlar karşısında geri alındığı dedikodusu yayıldı. Tarihler Şubat'ı gösterdiğinde de gazeteler yeni Cumhurbaşkanını seçmenin zamanının geldiğini yazmaya başladı. Cumhurbaşkanı Gürsel daha ölmeden başlanan tartışmalara bir de vekalet problemi eklendi. Gürsel'in silah arkadaşı olan eski MBK üyeleri, tabii senatörler, Cumhurbaşkanı'na vekalet etmesi gereken Senato Başkanı İbrahim Şevki Atasagun'un AP'li olmasını da içlerine sindiremiyorlardı. İlginçtir, tabii üyelerin baskısı ile Cumhurbaşkanı ölmeden yeni Cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıkan üyeler, vekaletin de Senato Başkanı'na verilmesine karşı çıkıyordu. Bir garip durum daha söz konusuydu. Cumhurbaşkanı resmiyette sağlıklı görünüyor ve yurt dışında değildi. O halde nasıl vekalet söz konusu olacaktı? Bir sağlık raporu ile bu sorunun çözülebileceğini düşünürlerken eski MBK üyeleri, tabii senatörler buna da karşı çıktı. Başbakan Demirel, tabi senatörlerle tek tek görüştü. Ancak tabi senatörler, senato başkanının vekaletine karşı çıkıyor ve çok daha değişik bir teklif getiriyorlardı. Senato başkanı istifa etsin, genelkurmay başkanı da emekliye ayrılarak cumhurbaşkanı kontenjanından tabi senatörlüğe atansın ve senato başkanı seçilsin. Böylece iki mesele birden halledilir. Gürsel ölünceye kadar Sunay vekil olarak görev yapsın, daha sonra da üzerinde karar alınmış bir aday olarak cumhurbaşkanı olsun. Asker kökenli tabi senatörler yeni cumhurbaşkanlığı seçimini bir oldu bittiye getirmek istiyorlardı. Demirel bu ilginç öneri karşısında şaşırırken, ilginçtir CHP de aynı öneriyi basın kanalıyla gündeme getirdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in Amerika'ya tedaviye gönderilmesiyle ilgili yoğun tartışmalar yaşandı. Cemal Gürsel'in ömrünün son birkaç ayında Amerika'ya gönderilmesi fikri 27 Mayısçı tabi senatörleri memnun etmedi. 27 Mayısçı senatörler Gürsel'in Amerika'ya hasta haliyle gönderilmesini kuşkulu buluyorlardı. Gürsel'in gidişini engellemek üzere Çankaya Köşkü'nden randevu isteyen 27 Mayısçılara enteresandır ki randevu verilmedi. Bir tertipten şüphelenen 27 Mayısçı ekip, Çankaya Köşkü'ne randevu almadan giderek Gürsel'le görüşmeyi denedi ama başaramadı. Cumhurbaşkanının sağlığının 30 bin feet yükseklikte 15 saatlik bir yolculuğa müsait olmadığını ileri süren Gürsel'in eski silah arkadaşları Çankaya'dan eli boş döndü. Dipnot, Kont Gerilla Kıskacında Türkiye, Suat Parlar. Gürsel'in özel doktoru Tuğgeneral Lütfü Vural da yolculuğu onaylıyordu. Sonuçta Gürsel Amerika'ya gitti. Cemal Gürsel'in Amerika'da olduğu tarihlerde Akşam gazetesinde çıkan haberler 27 Mayısçı tabi senatörlerin kuşkularında haklılık payı bulunabileceğini gösterdi. Akşamın haberine göre Gürsel Amerika'da iken Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nasır Zeytinoğlu ile Kanada Büyükelçisi Mehmet Baydur Washington'da bir gece kulübünde eğleniyordu. Cevdet Sunay, Askeri Şura'nın adayı. 1966'nın Şubat ayı bu çalkantılarla geçerken Mart ayı ile birlikte Cumhurbaşkanlığına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın getirilmesiyle ilgili geniş bir kampanya başladı. Askeri Şura üyeleri her yerde açıkça kendilerinin Cumhurbaşkanı adaylarının Cevdet Sunay olduğunu söylüyorlardı. Özellikle İstanbul basını Sunay'ın adaylığı üzerinde ısrarla duruyordu. Aslında bu isim 1965 seçimleri ile iktidar olan AP'ye itici gelmemektedir. Kulislerde 1965 seçimlerinden sonra Cemal Tural'ın komutanı olduğu İstanbul'daki 1. Ordu'da yapılan toplantılarda hükümetin Demirel'e verilmemesi yönünde karar alınmışken Sunay'ın İstanbul ekibini Ankara'ya toplayarak demokrasi dersi verdiği ve Demirel'e iktidarın verilmesinin zorunluluk olduğunu söylediği konuşuluyordu. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi için en güçlü aday Sunay'dı ama o günün gazetelerinde emekli kor general Enver Akça, Profesör Celal Ertuğ, Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil, emekli general Recai Ergüder, emekli büyükelçi Celal Tevfik Karasapan, emekli general Gavsi Uçagök, Hava Kuvvetleri eski komutanı emekli orgeneral Tekin Arıburun, emekli orgeneral Muzaffer Alankuş, emekli orgeneral Hasan Atakan, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Lütfi Akatlı'nın isimleri Cumhurbaşkanı adayı olarak yer alıyordu. Demirel-Sunay buluşması. Genelkurmay Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına doğrudan geçiş yapan ilk isim olan Cevdet Sunay'ın seçimine ilişkin düğüm, Başbakan Demirel ile Genelkurmay Başkanı Sunay'ın meclisteki buluşmasından sonra çözülmüştür. Başbakan Süleyman Demirel gizlice TBMM'ye gelen Genelkurmay Başkanı Sunay ile görüşmesi, adaylık ve Sunay'dan sonraki Genelkurmay hiyerarşisi ile ilgiliydi. TBMM'de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Saadettin Bilgiç'in odasında gerçekleşen ve 15 dakika süren görüşmede Demirel, seçimin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanlığı için Sunay'a destek olacaklarına dair garanti verdi. Sunay, sessizce geldiği meclisten yine sessizce ayrıldı. Görüşmeye ilişkin mesajı tarihi randevu için makamı kullanılan Saadettin Bilgiç verdi. Sunay, AP'nin adayı. AP'nin yayın organı konumunda olan Son Havadis gazetesi ise görüşmeden sonraki günkü manşeti başkanlık için Adalet Partisi'nin tek adayı Cevdet Sunay idi. Genelkurmay Başkanı'nın adaylığına CHP ve lideri İsmet İnönü de sıcak bakıyordu. Her şartta olduğu gibi kendi cumhurbaşkanlığı için zemin yoklayan İnönü, uygun ortamı bulamayınca Sunay'a yaklaşarak senatörlük teklifi bile yapmıştır. Tartışmalar sürerken koma halindeki Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiremeyeceğine dair Sağlık Kurulu kararı yeni Cumhurbaşkanlığı seçimini mecburi hale getirdi. Genelkurmay Başkanı için gerekli altyapı oluşmuştu. Sunay aday olacaktı. Ama bir sorun vardı. Genelkurmay Başkanı kim olacaktı? Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Tural ile Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in araları bozuktu. Tural'ın Genelkurmay Başkanlığı'na karşı olan Tansel'in hava kuvvetlerini alarm durumuna geçirdiği ve darbe ihtimalinin arttığını gazeteler bile yazmıştır. Hükümet ise bu durum karşısında tavrını koydu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ağzından yeni Genelkurmay Başkanı'nı açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'na en kıdemli komutan Cemal Tural getirilecekti. Çünkü bunu Cevdet Sunay istiyordu. Sunay, hükümet tarafından bir oyuna getirilmek istenmiyordu. Yön dergisi 1 Nisan 1966 tarihinde genelkurmaydaki değişiklikle ilgili şunları yazıyordu. Sunay'ın başkan adaylığı genel havanın etkisiyle AP için kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Nitekim Orgeneral Tural'ın genelkurmay başkanlığını ekspres süratiyle bakanlar kurulundan geçirip köşke tasdik ettirmek gerekmiştir. Sunay önce Tural'ın kararnamesi çıkar sonra istifa edip senatoya girerim demiştir. Bu şartlarda her ne kadar AP liderleri biz istedik havasını yaymaktaysalar da başka türlü hareket etmeleri mümkün olmadığı için Sunay'ı kabullenmişlerdir. 1961 Anayasası gereğince Cumhurbaşkanları meclis dışından seçilebilmesi mümkün değildi. Ancak bu anayasal engel Sunay'ın emekliye ayrılması ve Cumhurbaşkanı vekili tarafından Cumhurbaşkanlığı kontenjanından tabi üyeliğe getirilmesi ile aşılabilecekti. Kontenjan senatörü Ragıp Üner bu zorunluluk nedeniyle kontenjan senatörlüğünden istifa etti. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.